Jale nüfus kağıdındaki gerçek adıyla Neriman, mahzarın tam manasıyla avucunun içine almış, adamı geceleri bile bırakmıyordu. Haldun da öyle. Mahzarın katibi her sabah çocuğu evden alıyor, cici annesine götürüyordu. Cici anne de cici anneydi. Ona şimdiye kadar görmediği oyuncak otomobiller, ayılar, çıngıraklı çemberler, hatta tren almış, tiftikten kazaklar, süveterler örmüştü. Bütün gün aynı yaşta iki arkadaş gibi burun burunaydılar. Saklambaç, komşu komşu oynuyorlar. Yorulunca da cici annesi ona peri padişahları, şehzadeler, sultanlar, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte Araplarla dolu masallar anlatıyordu. Sonra cici annesi, haminnesi gibi annesinden ötürü kötü kadın oldu artık da demiyor. Bir gün gene geleceğinden söz açıyordu. Çocuğun sabahları gözünü açar açmaz cici anneme gideceğim demesi Hacer Hanım'ı çıldırtıyordu. Elinden gelse çocuğun gırtlağını sıkıverirdi. Ama ne fayda? Haldun şu sıra ona çok lazımdı. Mahzarını kendisine bağlayan tek bağ belki de. Şayet Haldun olmasa bar kızının her deliğine tapan mahzar günün birinde tut kendine bir oda ayır otur deyiverirdi. Bir yandan Naciye, öte yandan mal müdürünün annesi sakın çocuğu gocundurma diyorlardı. Sonra kabak senin başında patlar. Kadın hem oğlunu hem de torununu zapt eder. Bir kenarda kalıverirsin. İçi içine yiyordu. Nazan gideli 2 ay olmamıştı henüz ama şimdiden onu aramaya başlamıştı. Mazlum kadının ayağını kaydırmakla işlediği hatayı anlıyordu. Lakin ok yaydan çıkmış, oğlu kafesten uçmuştu. Onu tekrardan kafese sokmak içinse bar kızını yem gibi kullanmak lazımdı. Bir gün canını dişine takarak yazıhaneye gitti. Mahzar mahkemedeydi. Katibe kendisini bar kızının evine götürmesini rica etti. Gittiler. Neriman o sıra Haldun'la istasyonculuk oynuyordu. Haldun'un istasyonundan kalkan leblebi yüklü vagonlar cici annenin istasyonuna gidiyor, cici annenin istasyonundan kuru fasulye alıp getiriyordu. Kapı çalındı, pencereden baktılar. Haminneydi. Haldun'un yüzü asıldı. Cici annesi sebebini sordu. Çocuk, ''Beni sakın gönderme, olmaz mı cici anne?'' dedi. ''Göndermem, korkma.'' Gitti kapıyı açtı. Kadının niçin geldiğini az çok tahmin ediyordu. Mahzardan işittiğine göre kendisini illaki eve istiyordu. Ama o hesabını bilirdi. Kendini elinden geldiği kadar ağır satacak, koca koruya Nazan'la aralarındaki farkı anlatmaya çalışacaktı. Hacer Hanım yukarı çıkınca genç kadının ciddi yüzü asla önem vermeyen halleriyle karşılaşıp labaliye kalkışmadı. Tamamiyle yabancı bir misafir gibi karşılanmış, misafir odasına buyur edilmiş, hali hatırı sorulmuş ama gelin kaynana yakınlığına yanaşılmamıştı. Hacer Hanım büyük bir kaygı içinde gayet resmi oturmak zorunda kalıyordu. Birinde yılışmak istedi. ''Ne zaman bizim fakirhaneyi şenlendireceksin kızım?'' Neriman anlamamış davrandı. ''Vallahi işlerin başımdan aşkın büyük hanımefendi. Kısmet olursa bir gün iade ziyarete bulunmak isterim.'' İadeyi ziyaret mi? Ben seni Temelli bekliyorum yavrum. Temelli mi? Nasıl yani? Ayol mahzarla yaşamıyor musun? Ayrı oturmaya ne lüzum var? Vallahi hanımefendi ben çok sıkıntılı bir kadınım. Mahzar Bey'e de söylemiştim. Huyum biraz tuhafçadır. Evimi istediğim gibi tanzim etmek, kocamla dilediğim şekilde kafamın estiği gibi yaşamak isterim. Yaşa kızım. Yaşa ama bilmiyorum bu belki de sizi rahatsız eder. ''Bana ne evladım, ben namazında niyazında abdestli bir kadınım. Benim ağzım var, dilim yok. Evindir, elbette istediğin gibi yaşayacaksın. Sonra asıl mühimi, biliyorsunuz ben düne kadar barda çalışıyordum. Mahzar Bey'in ısrarlarına dayanamadım, çıktım. Şehir hayli müteassıp. Bu bağnazlıkla benim mazim nasıl bağdaşacak? Anlamadım. Yani daha açık söyleyeyim, ben bir bar kızıyım.'' Bir çoklarınca kötü kadın. Ne dersiniz? Hacer Hanım hayretler içindeydi. Estağfurullah evladım dedi. Estağfurullah yavrum. Aklımın kıyısından bile geçmez. Ben seni o gözle görmem ki. Sizin görüp görmemeniz mühim değil efendim. Ben etrafın yadırgamasına işaret etmek istedim. O da kendi hesabıma değil, sizin hesabınıza. Hacer Hanım cevap vermedi. Sizin görüp görmemeniz mühim değil efendim. Sözü fenasına gitmişti. Ne demek oluyordu bu? Yani onu evde hesaba hiç mi katmayacaktı? Tüm neşesi kaçmıştı. Yüreğinin üstüne sanki bir çeki taşı geldi oturdu. Amma da burnu kaftağındaydı. Minneti de yoktu. Sonra bardan çıktığını, kötü kadın dendiğini, hatta deneceğini de umursamıyordu. Peki nesine güveniyordu bu? Mahsarı avucunun içine aldığına mı? Kalktı, otursaydınız filan denmediği gibi ne kahve hatta ne de sigara ikram edilmişti. Haldun'a döndü. Haydi evladım gidelim artık. Çocuk cici annesine baktı. Neriman, siz gidin. Katip akşam gelir götürür dedi. Hacer Hanım merdivenleri hızla indi. Sokak kapısını çarparak çıktı. Öyle sinirlenmişti ki ne arsız, ne edepsiz, ne rezil bir karıydı bu. Ne sanıyordu kendini? Alt tarafı bardan çıkma, 80 kişiden arta kalmış pespayenin biriydi. Oğlu adam olsa böyle sokak süprüntülerine yüz vermez, dizinin dibinden ayrılmazdı. Ne fayda? Adam değildi, it. O hırsla bir paytona atladı. Mal müdürünün annesine gitti. Misafir vardı. Savcınınkiler, ağır ceza reisininki, icracının karısıyla kızları, noterinki. Hacer Hanım'ın nevri dönmüş görünce ilgilendiler. Kadın dokunsalar ağlayacaktı. Boşandı, sesli sesli ağlıyordu. Herkes şaştı. Onu hiç böyle görmemişlerdi. Sordular. Baygınlıklar geçirerek anlattı, anlattı, anlattı. Savcınınkiler başta olmak üzere mal müdürünün annesinden gayrısı içten içe seviniyorlardı. Nasıl? Zavallı nazanca oyun komaz çıkarır mıydı? Allah'ın parmağı yoktu ki haksızların gözünü oysun. Cenab-ı Allah böyle yapardı işte. Gene de teselli ettiler. Ne yapacaksın Hacer Hanım? Başa gelmiş çekilecek. Ya Allah beterinden saklasın, beterin beteri var teyze. Mal müdürünün annesi fikrini en sonra misafirler gidip yalnız kaldıkları zaman söyledi. Sürtüğün ayağına gitmekle hata ettin Hacer. Niçin? Niçini var mı Allah'ın kulu? Ayağına gitmekle burnunu büyüttün karının. Doğru. Sonra bu meseleyi herkesin yanında ne diye açtın? Hacer Hanım'ın aklından savcınınkiler geçti. Onlar oldu bitti Nazan'ı tutar. Nazan'ı acırlardı. Yeni gelinin bu tavrını işitince oh olsun diye yürek soğutacaklarına şüphe mi vardı? Haklısın kardeş, haklısın ya. O hırsla kendime hakim olamadım. Onların ne içinden pazarlıklı, ne yüze gülücü olduklarını bilmiyor musun? Biliyordu. Her şeyi biliyordu ama ok yaydan çıkmıştı. Peki şimdi ne yapayım? Ne yapacaksın biliyor musun? Evvela çenini tutacak, karının aleyhinde ileri geri etmeyeceksin. Sonra hiçbir şey olmamış gibi davranıp karıyı eve getirmenin yolunu bulacaksın. Eve gelirken bundan başka yapılacak şey olmadığına kanaat getirmişti. Ağlamak, şunun bunun yanında sızlanmak, dert yanmak boşunaydı. Ya çenesini kesip kadını eve çekmenin yolunu bulacak ya da şunun bunun evinin alt katında tutacağı odaya sığınacaktı. Sığınamazdı. Bugüne bugün avukat Mahsar Bey'in annesiydi. Dağdaki gelip de bağdakini mi kovacaktı? O zaman eşi, dostu, ahbabı görüşmeyi seyrekleştirir, aftos piyos geçerlerdi. Doğrusu buna dayanamazdı. O evladı bu boya getirinceye kadar neler de neler çekmişti. Tam rahata kavuşup saltanatını süreceği sıra Allah yazdıysa bozsundu. Naciye de öbür taraftan kurup duruyordu. Ne diye ayrı oturtuyorsun teyze? Sen o evladı obaya getirene kadar az gözyaşı mı döktün? Yazının 5 paralık sürtüğüne mi bırakacaksın arslanlar gibi oğlunu? Mahsar'ın eve pek de uğradığı yoktu. Uğrasa bile gündüzleri şöyle kapıdan görünüyor, katibin uğrayıp uğramadığını, çarşıdan alacakları alıp almadığını soruyor, sonra basıp gidiyordu. Hacer Hanım, oğlunun büyük, çok büyük bir davayı başarıyla yürüttüğünü şuradan buradan işitiyordu. Onun deyimiyle karşındakiler dişliydi. Paşa zoruyla elde edemediklerini başka yollarla bertaraf ediveriyorlardı. Mahsara da binler, on binler değil, 100 binler teklif etmişler fakat Mahsar reddetmişti. Bir gün, "O kadar para reddedilir mi evladım?" dedi. Aklını mı kaçırdın? Mahsar kızdı. Üstüne vazife olmayan işe karışma anne. İyi ama oğlum, yüz binlerce lira diyorlar. Sana üstüne vazife olmayan işe karışma demedim. Mi aç mısın, susuz musun, çıplak mısın? Değilim şükür ama çocuğum var yavrum. Çocuğumun istikbalini düşünmekle mükellef olan benim. Evden çıktı gitti. Başta annesi şu basit insanlara öyle tutuluyor ki. Para hemen hemen her şeydi gözlerinde. Namus, şeref, haysiyet, devrimin yıktığı yahut da yıktığını sandığı kalıntılarla savaşmayı, kendine vazife edişi hemen hemen aptallıkla denkti. Nesine lazımdı? Yalandan devrimci görünüp gizliden gizliye işini uydursa kim farkına varacaktı? Mahsarsa bunu anlamıyordu, anlamayacaktı. Ya devrimciydi ya değil. Devrimci ise devrimin savaşmayı kabullendiği kalıntılarla kıyasıya savaşmalı, isterse milyonluk çıkarı olsun sırtını dönmeliydi. Dava karşı tarafın akla hayale gelmez çelmelerine rağmen yürüyordu. Sonu ölüm bile olsa onu yürütecekti, yemin etmişti. Bu dürüstlüğe yalnız annesi, yalnız geri kafalı insanlar, yalnız karşı taraf değil, davalarına baktığı mirasçılar bile şaşıyordu. Bu ne dürüstlük, bu ne inat paraya, hem de muazzam paraya karşı bu ne iradeydi. Neriman da farkındaydı işin. Sevdiği adamın dürüstlüğüne hayran olmakla beraber korkuyordu. Ya bir gün çeker vururlarsa? Mazhar hazin hazin gülüyordu. Korkma sevgilim, hiçbir şey yapmazlar. Şayet bana kıyarlarsa, inandığım, güvendiğim devrimin yumruğu beyinlerini patlatır. Sonra unutma ki, devrimimizin şahlanmak için şehitlere ihtiyacı var. Bu, ben olabilirim. Ne çıkar? Neriman günlerce kara kara düşündü. Geceleri kötü rüyalar gördü. Birinde karşı tarafın gözleri dönmüş, korkunç yüzlü adamlarının mahsarı ıssız bir köşede sıkıştırıp parçaladıklarını gördü. Çığlık çığlığa uyandı, ter içindeydi. Mahsar da uyanmıştı. Ona deli gibi sarıldı. Gördüğü rüyayı heyecanla anlattı. Mümkünse bu işten caymasını yalvardı. Mahsar kaya gibi sertti. Tuttuğunu koparmaya ahdetmişti. Dava ilerledikçe Neriman'ın korkusu artıyor, gündüzleri bile kabuslar basıyordu. Ona büsbütün yakın olabilmek için evlenmeye karar verdi. Sessizce nikah kıydırıp düğünsüz filan evlendiler. Cici annenin konağına gelmesi en çok Haldun'u sevindirdi. Hacer Hanımsa mal müdürünün annesine rağmen hiç de memnun değildi. Kadının ayağına kadar gidip yüz bulamayışını bir türlü unutamıyor, genç kadını tam bir düşman görüyordu. Haldun'un cici anne, cici anne diye kadının etrafında pervane oluşuna da ayrıca içerliyor ama renk vermemeye çalışıyordu. Bir ara çocuğu kolundan odasına çekti. ''Ne oluyorsun ulan? Nedir bu sevincin?'' Haldun çekinerek ''Cici annemi çok seviyorum.'' dedi. Hacer Hanım terbiyesizce bir küfür kaçırınca Haldun ''Aa'' dedi. ''Ne ayıp. Cici anneme söylersem?'' ''Cici annene mi? Domuz oğlu domuz seni.'' Çimdiği attı. Haldun etine ateş dokunmuş gibi çığlığı bastı. Neriman koşarak geldi. ''Ne var Haldun? Ne oldu yavrum?'' ''Haminnem, haminnem etime çimdikledi.'' Hacer Hanım odasının kapısı önünde sapsarı dikiliyordu. ''Öyle mi büyük hanım?'' hırsla. ''Evet.'' dedi. Şu büyük hanım sözüne de öyle içerliyordu ki Neriman sertçe sordu. Niçin çimdiklediniz? Niçin mi? Tuhaf. Asıl tuhaf olan sizin hareketiniz. Ben onun haminnesiyim bugüne bugün. Ne olursanız olun, vurmakla, dövmekle, etini çimdiklemekle çocuk terbiye edilemez. Çok rica ederim. Bundan sonra Haldun'un terbiyesiyle meşgul olmayın. Hacer Hanım şaşırmıştı. Bir kenarda sakin sakin sigara içmekte olan Mahsar'a baktı. Aldırdığı yoktu. Göz göze geldiler. Hacer Hanım mosmor kesilmişti. Oğluna sertçe bakıyor. ''Niçin beni müdafaa etmiyorsun? Ne duruyorsun? Annene el kızına çiğnetecek misin yoksa?'' demek istiyordu. Mahsar'sa memnundu. Nazan'la Neriman'ın mukayese imkanını bulmuştu. Neriman'ın yerinde Nazan olsa da böyle değil. Bunun binde biri karşılık verse annesinin nasıl kıyametleri koparacağını tasarlıyordu. Oğlunun arka çıkmaması Hacer Hanım'ın cesaretini kırmıştı. Gözleri dolu dolu odasına çekildi. Kapıyı suratlarına çarpıp kendisini sedire attı. Hıçkıra hıçkıra, omuzları sarsıla sarsıla ağlıyor ama eskiden olduğu gibi oğlu gelmiyordu. Baktı ki gelen giden yok, sedirden mosmor kalktı. Gözlerini sildi, ayna karşısına geçip yüzünü tetkik ettikten sonra merakla pencereye sokuldu. Perde gerisinden sofaya usullacık baktı. Karı ellerini beline dayamış, mahsara emirler veriyor. Mahsar da elinde paçavra, koltuk kanepelerinin tozunu alıyordu. Pencereden çekildi. İçi içine sığmıyor, hırsından kuduruyordu. Demek koskoca avukat mahsar bir bar kızının elinde oyuncak olmuştu. Pencereye tekrar sokuldu. Perde aralığından tekrar baktı. Kadın bir sigara yakmıştı. Sonra döndü. Hacer Hanım'ın odasına taraf baktı. Mahsara bir şeyler söyledi. Mahsar da başıyla tasdik edince odasına yöneldiler. Pencereden telaşla çekildi. Kapısı vurulmadan açıldı. Neriman odaya daldı. Peşinden gelen mahsara döndü. Bu oda konağın en güzel odası. Burasını misafir odası yapmak istiyorum. Başıyla Hacer Hanım'ı işaret ederek devam etti. Büyük hanım da şu küçük odaya geçiversin. İrkildi. Hangi küçük odaya? Sandık odasına. Sandık odasına mı? Ne yapacakmışım ben orada? Burada ne yapıyorsunuz? Bir tek kişisiniz. Koca odayı işgal etmek doğru mu? Hacer Hanım'ın ne cevap vereceğini beklemeden kocasına döndü. Sen şu garson Rıza'nın karısını çağırsana bana. Peki karıcığım dedi. Koşarak merdivenleri indi. Hacer Hanım put kesilmişti. Ne olmuştu bu oğlana böyle? Karı elinde oyuncak olup çıkmıştı. Ya karı? Tavur zavur çalım. Ne günlere kalmıştı ya Rabbi? İçini çekti. Kim bilir daha da ne günlere kalacaktı. Bu oğlan böyle karı elinde oyuncak olmaya devam ederse çekeceği vardı. Bir erkek böyle mi olmalıydı? O da kadındı. Onun da kocası vardı. Kocası mı? Hangi kocası? Kör katip mi, öteki mi? Kör katip de, öteki yani subay da, hatta hovardası olan aza mülazımı da elinde oyuncak değil miydi? Her üçünü de avucunda oynatmamış mıydı? Hele mahsarın babası, topçu subayının zavallı annesini evden sürüp çıkartmamış mıydı? Yoksa ettiklerini mi çekecekti? Allahü Teala alnına öyle mi yazmıştı? Korktu. En doğrusu kadınla takışmamak, suyuna göre gitmekti galiba. Kızardı. Ya annen ya ben diye dayatırsa, oğlu kimi tutardı? Kendisini mi? Sanmıyordu. Kendisini tutacak olsa demin tarafsız kalmaz, annesinden yana çıkardı. Mahsar'la garson Rıza'nın karısı Naciye geldiler. Hacer Hanım konuşmaya kulak verdi. Neriman azametle sordu. İsmin ne senin? Naciye. Yan gözle Hacer Hanım'a baktı. Naciye, garson Rıza'nın karısısın değil mi? Evet efendim. Kocan yalvarıp duruyordu senin için. Elinden ne iş gelir bakayım? Her iş gelir. Tahta, çamaşır, yemek de yapabilir misin? Naciye kırıttı. E işte, sizi aç koymayacak kadar. Neriman kocasına döndü. Olmaz, yemek için iyi bir aşçı bulmak lazım. Malum ya, eşimiz, dostumuz, ahbabımız olacak. Alafranga mezeler filan. Doğru karıcığım. Mümkün olsa da İstanbul'dan kimsesiz bir beyaz Rus aşçı getirebilsek. Neyse, bunu sonra düşünürüz. Aklında olsun da. Naciye'ye döndü. Yemek hariç tahtaya, çamaşıra, ortalığı süpürmeye gelirsin. Çocuğun var mı? Yok efendim. Ne ücret istiyorsun? Beyle konuş. Elindeki sigaranın külünü çırpmak için karşı masaya gitti. İzmariti tablada ezdi, geldi. Sana bir şey söyleyeyim mi Asar? Söyle şekerim, konağın içini dışını tüm yağlı boya yaptıralım, ne dersin? Mahsar düşünmeden hay hay dedi. Şimdi mevsim kış, dışı yaza kalsın. Konuş bir ustayla, pazarlık et, gelsin başlasın. Yarın hemen.